Ayrım 3.
Bundan sonra göçebe barbarların medeniyet rönesansları çağı açılacak ama bu sadece eskinin yeniden canlanarak bir adım daha ileriye gidilmesini ve modern sosyal devrimler çağının açılmasını hazırlayacaktı. Bu yüzden Muhammed, tarihin büyük mirasının yaratığı olarak başka türlü davranamazdı. Muhammed ve Kur'an'ın olduğu gibi, tarihin onu yarattığı gibi yorumlanamaması ise tarihin bu büyük mirasına ihanet olur. Olsun denemez, küçük ihanetlerimiz ve yenilgilerimizin bile tarihin bu yanlış yorumlanışlarına gidiş kanunlarına aykırı pozisyon almamıza bağlı kaldığını unutmamalıyız. Kur'an'ın her zaman hatırlattığı gibi Allah'ın kanunlarına karşı gelmenin her zaman bir cezası vardır. 14. İbrahim Suresi 51. Ayet. Allah her nefsi kazandığı ile cezalandırmak için çabuk hesaplıdır. 45. Ayet. 15. Cicr Suresi 23. Ayet. Kendi özlerine zulmedenlerin, Ad ve Semud gibi, yurtlarında yerleştirildiniz, onlara netliğimiz, nasıl cezalandırdığımız, sizce bilinmişti ve sizlere örnekler de getirmiş idik. Ancak biz diriltiriz, biz öldürürüz, biz kalırız. Kalıcı olan sadece tarihsel determinizmin kanunlarıdır. Madde ve mana ondan gelir, ona döner. 96. Ahlak Suresi 8. Ayet. Dönüş Rabbinizedir. 99. Zelzele Suresi 7 ve 8. Ayetler. Kim bir zerre denli iyilik yapmışsa bulacak onu. Kim bir zerre denli şerre sapmışsa bulacak onu. Kur'an'dan yüzlerce yıl sonra yaşamını tarihsel maddecilikte savaşarak geçirmiş bizim deyişlerimizle Kur'an ayetlerinin paralelleşmesi tesadüf sayılabilir mi? Sadece bizim değil, bu ve benzeri nice ayetin modern insana bile hala sempatik gelmesi, sempatiklikten öte yakın, insancıl, akılcıl, diyalektiğe uygun gelişinde daha gerçekçi yorumlar aramamalı mıyız? İnsana ameli gösterilecektir. İnsan ne işlediyse onun ödüllenip cezalandırılacaktır veya daha güzeli Kur'an deyişiyle kim zerre ağırlığınca hayıra ve şerre sapmışsa bulacak onu. Gerçekten de öyle değil midir? Tarihsel determinizm kendi kanunlarına uymayanları önce ve sonra ardı arkası kesilmez mesajlarıyla uyarır. Dersini alamayanların sonu gerçekten cehennemcil ateşler kadar yakıcı devrimler, karşı devrimler ve savaşlar olur. Savaşlar ve devrimler bu kadar ölümcül ve dirimcil, yakıcı, yaşatıcı uyarılardan bile dersini alamamanın cezası ne ola ki? Yaşayamamak, sürünmek. Toplum biçimlerinin gelişimi kabaca da olsa keşfedileli neredeyse bir asır oluyor. Morgan, Marx ve Engels'ten beri konu üzerindeki yeni birikimlerde yine 100 yıldır kütüphanelerin müzeleri doldurdu. Ama hala tarihte kanun aramak, olmadık işe girişmek gibi karşılanıyor. Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed'in yaşadığı toplum biçimleri çözümlenemezse, o toplum biçimlerinin denk düştüğümüz kültürleri nasıl aydınlatabilir? İbrahim aşağı barbar anahanlıktan kurbanlık koç kesen orta göçebe barbarlığıyla ve Kabe'yi kurup kent tohumunu atan yukarı barbarlığa kadar bütün komünal toplum biçimlerini 300-500 kişilik aile efradıyla yaşamakla kalmaz. İlk Irak medeniyeti Sümer kentlerinden kalkıp Anadolu'ya savunmalar eşliğinde bezirganlık yaparak göçerken kıtalar arası medeniyetleri de tanır. İlkel sınıfsız toplum, kan kardeş cennetiyle medeniyetin sınıflı toplum, düşman kardeşler cehennemini en can alıcı özelliklerinden karşılaştırmalı olarak iliklerine dek hisseder. Ama aşağı barbar ve orta barbar toplum ve kültür, kökleri onu daima geri çeker. Ne kendisi ne de kardeşi oğlu Lut, çevre medeniyetlere yeni bir diriliş, rönesans verebilecek güçte değillerdir. Yeni orijinal bir medeniyet yaratacak yukarı barbar, kent aşamasını da henüz tohum olarak içlerinde filizlendirmektedirler. Sınıflı toplum cehennemiyle kuşatılmışlardır. Tek çareyi işlek olmayan tenha güney yolu üzerindeki Arabistan yarımadasına bu kent tohumunu saklayıp geliştirmekte bulurlar. Hazreti İbrahim'in mucizesi komüncül kan kardeşlerini medeniyet denen sınıflı topluma geçirmek değil, medeniyetten koruyarak aşağı barbarlıktan orta göçebe barbarlığa geçirmek ve kent yukarı barbar tohumun işlerinde filizlendirmek olmuştur. Hazreti Muhammed ise İbrahim atasından 2500 yıl kadar sonra çoktan kentleşmiş Arap toplumunu güney ticaret yolu üzerinde medeniyete geçirmekte kalmaz. Uzun ömürlü bir medeniyet yaratabilmenin temellerini atar. Bu kadarcık bir tarihsel senteze ulaşamıyorsak eğer, kütüphaneler dolusu uzmanlıklarımız, araştırmalarımız, onlarca yıllık nasırcıl, dönüp dönüp aynı şeyi okuyan emeklerimiz ne işe yarar? Bu tarihsel gelişi kabaca olsun sentezleştirmemek sözü bile fazla. Hala bu tür yorumlara yöneliş, bu tür yorumlarda yoğunlaşma bile yok denebilir. Tartışmalar bu yönde gelişebilirse peygamberler veya dinler de yerli yerlerine oturabilir. Gereksiz toplumsal ve kişisel hezeyanlar kısa kesilip üretim ve yaratıcılık yarışına geçilebilir. Artık eridüsyon kırkambarlıklarını aşmanın zamanı geldi de geçiyor. Su kaynama noktasına ulaşınca yeterli basınç dolmuşsa buharlaşma gerçekleşir. Sürekli kaynatmanın alemi yok. Artık suyu tüketmeden buhar elde etmenin daha verimli yollarına bakmalıyız. Değirmen taşlarının arasında öğütülecek tane çoktan un olmuşsa değirmeni döndürüp taşları boşuna yıpratmanın akıllıca bir yanı yok. Ekmek yapmaya geçmeliyiz. Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi, kutsal kitaplarımı tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim. Maide Suresi 5 Taksim 3. Ayet. Beğenmediğimiz Muhammed kendinden önceki birikimlerin yeterliliğini sezmişti. Bu birikimler sadece peygamberler, dinler, kutsal kitaplar alanında değildi, her alandaydı. Zaten her alan kutsal kitaplar ve peygamber öyküler içine girmiş bulunuyordu. Veya dinlerin nüfuz edip içine almadığı bilgi alanı yoktu. Sadece yeni çağın yeni sentezlerini içinde hissedebilecek, gücü kendisinde bulabilmesi yeterli olabilecekti. Başlayınca arkası gelebilirdi. Çok geçmeden Medine'nin kendisine kucak açmasının, hicretin 7. yılında kendisinin en son peygamber olduğunu ve en olgun dini yaratma görevinde olduğunu bütün hücreleriyle hissetti. İnsanın kendisini böylesine zorlu bir göreve ataması elbette yüzlerce yılda bir gelen toplumsal yaratımın işidir. Ancak kişilerin kendi özel güçleri, topluma rağmen ileri atılış dinamizmleri hiç mi yoktur? Bu gücü hepimiz kullanıyoruz aslında ama çıkarcığı nahoş bilinçaltı aksiyonlarımızda. Bir de sentez yapabilme gücümüzde denemeliyiz kendimizi. Birikimler her alana yayılıyor. Sürat şaşırtıcı, yaratıcı doğumlar yeterli değil. Daha doğrusu yok denecek kadar az. 2. Pratik ve teorik ihtiyaçların başkalaştırıp sağlamlaştırdığı Tanrı fikri. Hiç düşündük mü? Aşiret insanlarından kalma ve İslam düşüncesine girmiş, batıl inanış, hurafe dediğimiz düşünce ve davranışlar aklımıza ters düştüğü için onları terk etmek, hayatımızdan kovmak hemen hepimize doğal gelmiştir. Hatta Kur'an'da da yer alabilmiş melek, cin, şeytan gibi düşünceler bile çoğu Müslümana gerçekçi gelmediği için kabul edilmez veya kabul edilse bile onlar pek ağza alınmaz, tartışmalarımıza sokulmaz. Her Müslüman, Müslümanlığı ölçüsünde bu konunun üzerine gitmemeyi, sansür etmeyi yeğler. Çünkü görünmeyen ama bir ruh gibi içimize girip çıkan bu tür varlıklar insan aklına gerçekçi gelmez. Fakat bir türlü de izahı yapılmadığı için ikna edici tartışmalarla bunlar akıllardan kovulamaz. Barbarlıktan kalma gelenek görenekle köylülerimizde, esnaflarımızda yaşayan batıl itikatlar, kara kedi önünden geçmemek, tırnak kesmemek, salı sallanır, çamaşır yıkamamak, elleri bağlamamak, ayak ayak üstüne atıp dinlenmemek, ateşi erkeğin üflememesi gibi inanışları İslamiyet içine girmiş olsa da kolayca terk edilmişlerdir. Çünkü modern çağın insan aklını ilerleten bilgileri sentezleri karşısında bu tür barbar, vahşi gelenekleri tutunamazlar. Onların totem ve tabulardan kalma gelenekler olduklarını bilinçlerimize çıkarmasak da modern bilgi ve sentezlerimize açıkça ters geldikleri için o alışkanlıkları terk ederiz, hatta toplum hayatımızdan kovarız. Çok büyük tepkilerle de karşılaşmayız. Uzun boylu tartışmalara bile gerek kalmaz. Hele çocuklar, yeni kuşaklar bunu kendiliğinden silerler. Fakat Allah, Kur'an ve Muhammed öyle midir? Neden? Modern çağın 500 yılı bile onu silmek yerine İsrail saldırıları altında güçlendirilmiştir. Neden? Atom çağındayız. Uzay çağı açıldı. Ama hala Allah, Kur'an ve Muhammed geleneği sürüyor. Ve işin ilginç yanı, onları toplum hayatımızda neredeyse ebedileştirmek isterce adım başına cami, Kur'an kursları açılmasına el birlik yardım etmekten geri durmuyoruz. Devletin göz yumuşları ve ön ayak oluşları yetmiyormuş gibi burnumuzun dibine kadar sokulan bağış makbuzlarını kaçımız geri çevirebiliyoruz. Tarikat İslamcılığı bile Erbakan, İngiliz-Amerikan bayraktarlığı altında legalize edildi. Hep Allah, Kur'an, peygamber, iyi dilekli Müslüman toleransından yararlanılarak yapılan bu irtica beslemeleri bir gün Mustafa Kemal Cumhuriyetimizde olduğu gibi sünnet edilmek zorunda kalınsa bile Allah, Kur'an, Muhammed varlığı toplum hayatımızda yaşamaya devam edecektir. Veya kolay kolay terk edilmeyecektir. Takkeleri önümüze koyup bunu adam gibi düşündük mü? İslamiyet neden evrensel bir din olabilmekte kalmamış, modern çağda bile toplum hayatında doğudan batıya kadar kıtalar arası bir din olmayı hala sürdürebiliyor? Arap dünyasında hala laisizm savunmada ve ricatta dövüşebiliyor. Kapitalizm ve sosyalizm hala İslamiyet ile melezleşmeden iktidar olamıyor. Laikliğimizle övündüğümüz ülkemize bile meclis papağanları halk önünde salavat getirmeden çıkarmıyorlar. Laikleri kötüleyip iktidardan alaşağı etmek için hala Türkçe ezan tahrikatları işe yarayabiliyor. Neden? Bütün bunlar bir yana, Türkiye'de laisizm tuttu ve kökleşti. Sola karşı irtica panislamizm, pantürkizm ile melezleştirilip askercilleştirilse bile bizde devlet dayık kalır. İşçi sınıfı ve ordu gençliği veya halk çoğunluğu bunun garantisidir. Ama iş bununla bitemez. Bilinç seferberliği saldırıya geçmedikçe Allah, Kur'an, Muhammed gerçekliği alt şuurlarda toplumsal ve kişisel hezeyan ve didişmelerin kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bu toplumsal ve kişisel verimliliği düşürmekle kalmaz, huzursuz ve mutsuz toplumu ebedileştirmekte başka benzer etkenlerle el birliği yapar, üretici güçlerin dengeli gelişimi mutlu toplum gecikir. Abartıyor muyuz? Bilim yaratıcılığını kimselere kaptırmayan üniversitelerimiz, nice proflarımız, uzmanlarımız, laik paşalarımız, bütün rasyonel bilim tritlerine rağmen o akıllı başlı yorumlarının arasına veya ardına yüce yaratıcı Allah sözcüğünü eklemeden, bütün inanış ve akılcılıklarını yüce yaratıcıya yaslamadan edemiyorlar. Neden? Aslında bu sözcüklerin hiçbir zararı yok. Kalp ferahlığı verdiği ölçüde yararı bile var. Ama bilinmezlikleri Allah'a havale ediverişlerimizin gerisinde yaratıcılıklarımızı körleştirme alışkanlıklarımızla bulunuyor. Allah alışkanlığımız skolastizmi, skolastizm yaratıcılıkları köreltme alışkanlığını besleyip beyinlerimizi dumura uğratıyor. En ateist geçinenlerimiz bile bu etkiden uzak kalamadıklarını iyice bir düşünseler yakalayabilirler. İrtica girdapları hangi ülkede aşılamamış ki en azgın nazizm, evrencil emperyalizm desteğine rağmen tarihi ne kadar geriye çekebildi. Sonraki hızlanmayı yaratmak üzere tarihin yayını germekten başka bir işe yaramadı. İrticalar nazizmler halledildikten sonra asıl öldürücü tehlikenin beyinlerdeki skolastik alışkanlığın olduğu hala anlaşılmadı. Asıl bunun üzerinde durabilirsek beyinlerde ilerlemeler sağlayabiliriz. Tarihi evrimi bir çırpıda kavrayıp işimize bakmalıyız. Evrimin kanunlarına uygun koşar adım ilerlemeliyiz. Bunun için Allah, Kur'an, Muhammed sempatilerinin gerçek nedenlerine yaklaşıp onların çok üzerinde onları da kapsayarak ilerleyen tarih, doğa ve toplumun evrimi bilincine ulaşmalıyız. Allah, Kur'an, Muhammed neden hala bize sempatik gelir? Kendimize yakın bulduğumuz için. Neden yakın hissederiz? Sadece Müslümanlık geleneğimizden ötürü mü? Bu kadar basit soruların bile üzerine gitmediğimiz için bir meseleye ya tüy kaka diyerek ya da pohpohlayarak, yani ihtiyaçlarımız yöneltisiyle çıkarcı ve yüzeysel yaklaşırız. Oysa her meseleye oldukları neyseler öylece yaklaşmayı prensipleştirmeliyiz. Çünkü olaylar inatçıdırlar. Kendilerini daima oldukları gibi kabul etmemizi bize dayatırlar. Kendilerine uyum yapabilmemiz için terslik olursa insanlık acılar çekmeye devam eder. Allah, Kur'an ve Muhammed'in bize yakın gelişini, barbarlıkla medeniyetler çelişkisinin yöresel ve evrensel ölçülerde derinlemesini içinde bulan ve onlara karşılık verebilen öksüz bir aşiret çocuğu olan Muhammed'in engin hümanizmine ve bu yüzden Allah sistemini tarihsel determinizme, gerçeklere yaklaştırmasına borçluyuz. Çünkü o, antik tarihin en son, en orijinal tarihsel devriminin önderiydi. Ondan sonra gelenler onu aşamadılar, sadece onu yeniden dirilttiler, Rönesans'a uğrattılar. Selçuklular, Osmanlılar. İbni Haldun ve Şeyh Bedrettin onu aşan sosyal devrimlere kanatlanmışlardı. Ama henüz vakit dolmamıştı. Hazreti Muhammed'den etkilenmeyenimiz var mıdır? Bunun bilinçaltı etkilerini ve bilinçlere çıkarılmasını hafife alamayız. Onun yaşadığı çağ, onu Allah, Kur'an, peygamberlik sezilerini yöreselden evrensele ulaştırırken, dünyayı, tabiat ve insanı kavrayış mertebesini de skolastizm içinde şuur altı biçiminde de olsa tarihsel determinizme yaklaştırdı. İbrahim geleneğiyle, yani ezberci skolastik din anlayışıyla düşünüp davransa da, bu gelenekleri aşamasa da gerçeklerden, yaşadığı çağın olaylarından, berrak akılcılığından kopmadığı için de daima içten içe bu skolastiği gerçeklere uydurmak zorunda kaldı. Onu en akıllı ve en son ve en büyük tarihsel devrimci peygamber yapan özelliği de bu oldu. Eğer olaylara uyum yapamasaydı, İsa'dan beter, adı sonu işitilmez, cinlere uğramış deli bir ozan olarak yok olup giderdi. Onun yaratıcı yetenekleri veya beynine düşen olayları çarpıştırıp ders alma gücü, sıradan Mekke Medine kentlerinden farklıydı. Halk pratik ihtiyaçlarına göre Allah'ını seçer ve yönelirdi. Muhammed pratik ihtiyaçlarını karşılamasa da onları aşabilecek güce sahipti. pratik ihtiyaçlar karşısında sızıldanarak erimektense, dünya ahvalini yorumlama yolunda yücelerek ihtiyaçların cenderesinde küçülmeme yollarını açmayı deneyecek güce sahipti. Ama daha genç yaşında pratik geçim, mal mülk ihtiyaçlarını da dürüst ticaret olanaklarını kullanarak karşılamıştı. Manevi yola girişi bu yüzden kolay oldu. Başkaları gibi zenginlik yolunda zalimleşmek yerine zenginliği maneviyat yoluna harcayarak sezdiği büyük zorlu tarihsel görevine soyunmasını bildi. Komün insanının pratik ihtiyaçlarının karşılanamaz yoğunlukta kalite atlayışı Allah inancını besleyip büyütmüştür. Buna rağmen bu pratik ihtiyaçlarını gidermek için kendisinden daha büyük bir güce sığınma kaçışının altında içinde yaşadığı doğayı ve toplumu yorumlama entelektüel ihtiyaçları da gizlidir elbette. Ama üstte olan pratik ihtiyaçların karşılanma zorunluluğudur. Yorumlama, entelektüel ihtiyaçlar alttan alta gelişir ve toplumun bazı üyelerinde zamanla gelişerek kültürleşir, eğitimleşir. Bunu basit olarak çocuklarda izleyebiliriz. Çocuklarda tanrı düşüncesi genellikle pratik ihtiyaçlarının kolayca karşılanması olasılıklarına tutunarak gelişir. Bir dua, bir yakarış ile zorluklardan kurtulmak veya oyuncak, oyun, arkadaş, başarı gibi isteklerinin gerçekleşmesi olanaklarını sunan tanrı fikrinin ilk benimseyişin temelleri olur. Yine de bu denli basit ama yakıcı sorunlar altında gizli bir entelektüel ihtiyaç yatar. Yaşanan dünyayı tanımak, yorumlamak çocuklarda daha derinlerde parlasa da bu eğilimde bulunur. İşte Muhammed'i kenttaşlarından ayıran fark buradaydı. Komüncül yetenekleri akrabalarından ve kenttaşlarından daha fazla entelektüeldi. Tanrı ihtiyacı onda yaşadığı dünyayı ve çağının yorumlama ihtiyaçlarına daha çok karşılık oldu. Bedir Savaşı'na kadar olan ayetler bunu fazlasıyla belli eder. Muhammed o manevi derinliğine karşılık bulmak üzere durmadan düşündüğü Allah, evren, insanlık sentezlerini henüz içine girmiş olduğu tarihsel devrim sorunlarıyla yani halkın pratik ihtiyaçlarıyla sentezlemekte pek fazla gökçül, samedani filozofsal kalır. Medine fukaraları, yoksul bezirganlar ve çevre bedevileri onu pratik ihtiyaçlarla uyarmakta gecikmezler. Savaş içten içe ganimet isterler. Açıkça Muhammed'i ve Allah'ı savaş kararını vermeye zorlarlar. İşte barbarın tanrı anlayışı budur. Pratik ihtiyaçlar. Bedir Savaşı'ndan sonraki ganimet paylaşma kavgalarında yansıyan da budur. Peygamber, Allah toplum yolunda saf maneviyatçı, halk pratik çıkar peşindedir. Ama sentez ayet yaman olur. Mülk, ganimet Allah'ın ve peygamberinindir. Kavga etmeden aranızda anlaşınız. Kur'an açıkça tarihsel devrim pratiğine girmiştir. O sıcak savaş pratiğinden çıkan sentezler ayetleşir, teorileşir. Allah sistemi bu işe yarar. Bu yüzden Muhammed'in ve İslam'ın en kalıcı mirası kolektivizm, çeşitli adalet, hoşgörü, merhamet yani hümanizm olmuştur. İnandığı Allah'ı bu sistemden uzak düşebilir miydi? 3. Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleri ve tarihin kanuncul gidişi. Velillahi Esmail, Hüsna feduhu biha. En güzel adlar Allahu Teala'nındır. Ona bu adlarda dua edin. Bu sıfatlarla yüklü isimler Kur'an'da ayetlerle yerli yerinde anılarak geliştirilmiştir. Barbarlıktan medeniyete geçerken çok tanrı inanışından tek tanrı inanışına da geçiliyordu. Ve bu barbarcıl tarihsel devrim ile 20 yıl içinde sıçrama ile gerçekleşiyordu. Barbara Araplarda bedevi denirdi. Ama hemen hep komüncül gelenekleri güçlüce taşıyorlardı. İnandıklarına, çıkarlarına, ölümüne sarılırlardı. Ancak beyinleri de yeniliğe o kadar açık tertemizdi. İnanışları vahşi çağlardan kalma totemizme, animizme, ana tanrılara, baba tanrılara, doğa tanrılarına dek uzanan puta taparlık idi. Ama Allah'ı İbrahim'den nakil ile öğrenmişlerdi. Daha kesin hatlarıyla Muhammed çok tanrılığa karşı tek tanrı fikrini benimsemekle kalmadı, bu anlayışı zenginleştirdi. Arap halkı temiz zekasıyla bu üstün tek tanrı fikirlerine sarılmakta gecikmedi. Çünkü pratik çıkarları da bu zengin teorik gelişime paralel gelişiyordu. Tarihi gelişim, Muhammed'in tek tanrı kavrayışındaki zenginliği haklı çıkarınca, güney ticaret yolu üzerindeki Arabistan halkı lehine hızlandıkça, Araplar da gecikmiş olarak tek tanrı inanışlarını Muhammed'in zengin kavrayışına ulaştırdılar. Önce ezberlediler, sonra onlarca yıl içinde Allah düşüncelerine tarihsel determinizme yaklaştırdılar. Şüphesiz ki bu hep fakir fukaralar ve komün gelenekleri içinde tutunup, kah iktidar, kah muhalefet olarak gelişti. Azgın tefeci bezirgan ve modern çağın kapitalist İslamlığına karşın günümüze kadar ulaştı. Şimdi günümüzde bu zengin kavrayış hemen hiçbir şey ifade etmeksizin de olsa kullanılmıyor bile. İçten, temiz, fakir halk çocukları, içlerindeki en insancıl kolektif duygularıyla bu isimleri, Allah kavrayışını, özleştirselerdi, bunlar sınıflı toplum cehenneminin sahtekar İslam gericiliği içinde savrulup eritilip tüketiliyor, bilinçaltına bastırılıyorlar. Bunlar bilinçlere çıkarılabilirse, kaybedilen enerjiler yeniden kazanılamasa, yeni kuşakların enerjileri olsun artık bu yönde zayi edilmesi azaltılıp durdurulabilir. Huvelallahüllezi la ilahe illahu. Allah'ın bütün diğer adlarını kendinde toplayan adlar adıdır. İsmi Azam en yüce ismidir, şu manaya gelir. O öyle bir Allah'tır ki ondan başka tapılacak hiçbir nesne ilah yoktur. Tarihsel determinizm veya doğanın ve toplumun kanunları, evrim öyle yüce bir gelişimdir ki her şeyi kapsar, her şeyle sayısız örgüsünü kurarak ilerler. Onu ne kadar inceleyip araştırsak tam olarak ele geçiremeyiz. Ancak gidiş kanunlarını yakalayıp onlara sürekli uyum yapmaya çalışabiliriz. Bu çabalarımız ona tapma olmasa da tapmaya benzer bir korku, saygı, dikkat içerir ve gerektirir. Bu yüzden ondan başka korkulacak duyumda kusur etmemeye çalışılacak hiçbir nesne abartılamaz. Yani para, pul, aşk, ideoloji, teori, insan, doğa, aklımıza ne gelirse her şey tarihsel determinizmin kapsadığı parçalarıdır sadece. Mesele onu topyekün kavramak ve uyum yapma çabasını sürekli artırmaktır. Yoksa herhangi bir yansımasını, parçasını abartarak tapınçlaştırmak değil. Doğanın insanlıkla birlikte akışı, öyle akıl almaz bir düzenlilikle işler ki onu topyekün hisseden modern bilim adamlarını bile kendisine secde ettirip Allah dedirtirse, yüzlerce yıl öncesindeki aşiret çocuğu Muhammed'e daha koyu bir mistisizm içinde benzer duygu ve sezileri yaşatabilir. 2. Er-Rahman. Rahmeti, yardımı, koruyuculuğu her şeyin içinde ve üstünde. 3. Er-Rahim. Merhameti, Rahman'ı ile birlikte her şeyin içinde ve üstünde. Bakınız Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın başlıkları içinde Kur'an ayetlerinin tarihteki derin anlamlarının açıklandığı bölüm. 4. El-Melik. Mülkü, tasarrufu bir an dahi yok olmayandır. Tarihsel determinizmin doğa ve insan üzerindeki sahipliliği ve onları yönetişi bir an için olsun duraksamaz. Her şey onun kanunları uyarınca düzenlice akıp gider. 5. El-Kuddüs. O noksansızdır. Tarihsel determinizmin kanunları öylesine girift ve her şeyi kapsayan şaşmaz düzenlikte akıp gider ki her şey olacağına, kanunların kendi ilk dengelerine varır. 6. Es-Selam. Selam ve selametin ta kendisidir. Tarihsel determinizmde en çözümsüz problemlerin bile çözümü bulunur. Kanunların yayı her yönde ve canlılıkta kurulmuştur. Kendisini dayatıp her engeli aşar. 7. El-Mümin. Güven verendir. Tarihsel determinizmin kanunlarına bir kez vakıf olursak, o kanunların işleyişine bir kez uyum çabasına başlamışsak verim aldığımızı görürüz. Ve sonsuz bir güven içinde huzura ulaşırız. Bunu sezerek yapan halklar da öyledir, ilkel toplumlar gibi. Yozlaşmamış, doğadan ve toplumsallıktan kopmamış halklar gibi. Doğayı, bitkileri, hayvanları, ataları sayan totemizm geleneği veya kutsallaştırma boşuna değil. Bu derin determinizm, kanunlara uyum zorunluluğunun ilkel beyinleri işleyiş icabıdır. 9. El-Aziz, mutlak galiptir. Tarihsel determinizm her şeyi belirlendiricidir. Atomun, hücrenin ve insan toplumunun en temel kanunları kendi dengesini bulmak üzere açılıp kapanarak ilerlerken her şeyi kendisine uydurur. Uyum yapamayanları eler, seleksiyondan geçirir. Bu yüzden biricik galip evrimin kanunlarıdır. 10. El-Cebbar. Yarattığı her şeyin hallerini, ihtiyaçlarını verendir. Evrimsel akış her şeye kendi ölçülerinde kendi varlıklarını sürdürebilme gücü vermiştir. 11. El-Mütekebbir. Büyüklükte eşi olmayandır. Evrim her nesneyi kapsayıp yaşatacak kadar geniş ve yücedir. 12. El-Halik. Yaratacağı her şeyi bilimi gereğince yaratıp takdir edendir, değerlendirendir. Tarihsel determinizm yarattığı, yaratacağı her şeyi önceden kendi maddi ve sosyal kanunlar içinde saklar. O kanunlar dışında hiçbir şey olup bitemez ve yaratılan, yaratılacak olanlar bu yüzden daha işin başından takdir edilmiş, değerlendirilmiş, övülmüş veya kötülenmiş olur.